Selam, ben Ece. Davranış bilimlerini hikayeler yoluyla incelediğim ve anlattığım podcast serim Yapa Yapa Öğreniyoruz'a hoş geldin.
Selam. Daha önce sanıyorum ki hiçbir podcast veya hatta hiçbir sosyal medya platformunda yapılmamış bir şey yapacağız bugün. Çünkü size bu platformlarda pek de öyle kolay kolay duyamayacağınız türden, olabildiğince gerçek ve bir o kadar da kırılgan bir yerden bir hikaye anlatacağım bugün. Bu hikayeyi farklı kılan şey ise içinde bazı gerçek isimleri, sosyal medyada kuvvetli muhtemel o ya da bu şekilde denk gelmiş olduğunuz bazı kişileri barındıracak olması. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu hikayeyi kolaylıkla filtreleyerek ya da su katıp yoğunluğunu seyrelterek birçok şeyin üstünü kapatarak anlatmayı seçebilirdim profesyonel kimliğimin arkasına sığınarak. Ama bunu yapmak istemiyorum. Çünkü geçen hafta şuna benzer bir şey söylemiştim bununla ilgili terapistime. Instagram ve TikTok böyle sanki alışveriş merkezinde gezerken karşılaşıp "Aa sen de mi buradaydın ya?" dedikten sonra şöyle bir hızlıca ayaküstü sohbet edilen ve hemen dikkati bir mağazanın vitrinindeki bir parlak bluza, bir çantaya kayıverip "Neyse sonra görüşürüz ben şuna da bir bakayım." denilip ayrılıverilen o yüzeysel arkadaşlıkları anımsatır oldu bana. Madalyonun diğer tarafındaysa podcast, YouTube veya online mektuplarsa böyle birbirlerine zaman ayırmak için sözleşen, işte tatlı bir kafede buluşup kendilerine rahatsız edilmeyecekleri bir köşe bulan ve görüşemedikleri tüm günlerin acısını çıkarırcasına içlerini açarak sohbet eden o derin arkadaşlıklar gibi. Ve ben hayatımın bu döneminde bu derin ilişkilere çok daha fazla ihtiyaç duyuyorum. Çünkü orada duyulduğumu, orada anlaşıldığımı ve orada yalnız olmadığımı hissediyorum sadece. O yüzden bu hikayeyi o kafede buluşmak için sözleştiğim yakın bir arkadaşıma açarmışçasına en gerçek haliyle nasıl anlatabilirim diye düşündüğümde 29 Nisan gecesi sosyal medyada iki kişiye aynı anda gönderdiğim upuzun mesajları olduğu gibi gönderdiğim şekliyle, ya sanki bu mesajlar sizin de gelen kutunuza düşmüş gibi okumanın en doğrusu olacağına karar verdim. Kimdi bu mesajları gönderdiğim iki kişi? Çok yakın zamanda Oldu Mu isminde yepyeni bir podcast serisine başlayan, bireysel içeriklerini yıllardır bayılarak takip etsem de bir araya geldiklerinde hep büyülü işler çıkardıklarını düşündüğüm iki kadın, yani Rayka Kumru ve Cansu Dengey. Telefonuma elime aldım şimdi. Sanki unutamadığım eski sevgilime yazarmışçasına gecenin 12'sinde gönderdiğim o mesajları okumaya başlıyorum. Raykacığım, Cansucuğum, ikinize de aynı anda gönderiyorum bu mesajı. Gülümseyen emoji. Öncelikle uzun, upuzun mesajlar bekliyor sizi, uyarmış olayım. Uygun bir vaktinizde okumak isteyebilirsiniz o yüzden. Yani tabii umarım öyle bir vaktiniz olur ama olmazsa da canınız sağ olsun. Benim sadece bu hikayeyi sizinle paylaşmam, içimden çıkarmam gerekiyor. Şimdi her şeyden önce ikinizi de ne kadar çok sevdiğimi söylememe gerek var mıdır? Yani sevgiyi söylememize gerek olmaması kadar saçma bir şey olmadığı için tabii ki vardır. İyi ki. Bakın gerçekten iyi ki varsınız ve iyi ki buralarda hiçbir şeyi oldurmaya çalışmadan tam da olduğunuz gibi tüm kırılganlığınızla ve biricikliğinizle zihninizin, kalbinizin içindekileri bizimle paylaşıyorsunuz. Size şimdi bir şey anlatacağım ben en kırılgan tarafımdan. Çünkü biliyorum ki ikiniz de safe space'in tanımısınız ve bu anlatacaklarımı yumuşaklıkla karşılayacak iki kişi varsa net sizsiniz. Elinize attığınız her işe bayılan biri olarak birlikte podcast haberinizi duyar duymaz çok heyecanlandım ben ve hemen uçarak dinledim ilk bölümü yolda. Tadı damağımda kaldı, çok kısa oldu diye hayıflanıp ikinci bölümü bekledim sabırsızlıkla. Sonra ertesi gün Instagram'a girdiğimde Türkiye'de podcast listelerinin en tepesinde olduğunuzu gördüm. Sizin için dev sevindim ama tuhaf bir şekilde kalbimde anlayamadığım bir sızı da yakaladım. Bir dakika dedim, benim bu duyguyla kalmam lazım. Burada bir şeyler var. Günlerden 30. doğum günüme 2 kala bu arada. Bu detay önemli. Neyse sonra gün bir şekilde geçti ve akşam kimle otururken modumun ne kadar düşük, ne kadar ağır olduğunu fark etti tabii. Biraz kurcalamaya başladı. Bir direndim, iki direndim hazır hissetmediğim için. Sonra gözyaşları içinde şöyle bir şey çıktı içimden. 30 yaşıma girerken kendimden bir şey yapabilmiş, inşa edebilmiş olacağımı hayal ediyordum hep. Ya da bir şeylerin belki daha kolay ya da daha akışta ilerleyeceğini sürekli ittirmek zorunda kalmadan. Mesela çok sevdiğim iki kadın var sosyal medyada, Rayka ve Cansu. Birlikte yaptıkları işler hep muhteşem oluyor ve çok ses getiriyor. Yani tek başlarına yaptıkları işler de keza öyle. Onlar insanlar bir araya gelip böyle tamamen arkadaş ortamında gibi karşılıklı sohbet ederek hayat üzerine kendilerinden yola çıkarak bir şeyler anlattıkları skriptsiz, tertemiz ve çok samimi hissettiren bir podcast'e başladılar. Ve mesela o kadar oldurma çabasından uzak, o kadar doğal ve rahat geldi ki dinlerken ya tabii ki başarı onları bulacak diye düşündüm. Ya bu his kıskanma değil ama imrenme gibiydi. Bilmem hatırlar mısınız o kıskanma versus imrenme mektubumu yola çık döneminden? Yani onda olmasın bende olsun değil, onda da gani gani olsun, bende de hissi kısaca. Sonra haftalarca üzerine çalıştığım ve ya tamam kötü değil ama çok çok iyi de değil herhalde bandında dinlenen kendi podcast bölümlerimi düşündüm. Ve o içimdeki sızının asıl kaynağı olan düşünceyi çekip çıkardım. Ya ben bir şeyleri fazla oldurmaya çalışıyorum, fazla uğraşıyorum. Hani I don't chase, I attract diye bir laf var ya, yani ben kovalamam kendime çekerim. Ben o %100 chase yani kovalamacı kısmından bir türlü kurtaramıyor gibiyim kendimi. Hangi mecraya elimi attıysam bu ekstra uğraşım hep önüme ket vuruyor ve yapmak istediğim şeyler gözümde fazla büyüdüğü için ya hiç başlayamıyorum ya başlasam da bir noktada yarım bırakıyorum ya da bitirsem dahi yaptığım iş beni de bitirmiş oluyor. Çünkü gereğinden fazla efor sarf etmiş oluyorum. Bu düşünceleri alıp masaya dizdikten sonra o gece Kim'le epey konuştuk. En çok neyi yapmak isteyip yapamadığını düşünüyorsun dedi mesela. Direkt YouTube dedim. Hep içimde kalan mecra orası oldu. Hep içten içe en çok sevdiğim. Videolarımın içeriklerine ve ardından animasyonlu efektli montajlarına, çizimlerine haftalarca hatta bazen 1-2 ay uğraştığım için o iş yükü çok gözümü korkutuyor ama. O yüzden asla geri dönemiyorum. Yani nur topu gibi bir YouTube blogum var. Bunu aşmak için neler yapabileceğimi birlikte didiklemeye başladıkça gecenin sonuna doğru tam bir senedir çalışma masamda bekleyen şu Sanatçının Yolu kitabını hatırladım. Of dedim. Kim? Belki de tekrar bu üretme işinin sonuç değil de üretme tarafına odaklanmaya başlamama. Bunu yaparken de olduğu kadarla okey olabilmeme aracı olacak şey, işaret, adına her ne dersen de budur. Ve o gecenin sonunda karar verdim. Tekrar baştan başlayıp bu kez kitabı ve içindeki etkinlikleri tamamlamaya. Bir yandan da tüm süreci olduğu kadarıyla dokümanlamaya. Evet, YouTube kanalımın konseptine %100 uymuyor belki ama kimin umrunda? Başkaları için değil, kendim için üretmeyi yeniden hatırlamam gerekiyor çünkü. Ve 2,5 yıl sonra ilk videomu pazar günü paylaştım. Bu duygusal roller coaster sürecin sonunda. Ki hala bir haftada bir video çekip bir de üstüne montajını tamamlayabilmiş olmama inanamıyorum. Olduğu kadar mottosuyla harekete geçince gerçekten oluyormuş galiba. Bir yolunu buluyormuş insan. Podcast'inizin böylesi bir etkiye ve açılımlara yol açacağını hiç tahmin edebilir miydiniz bilmiyorum ama sayenizde YouTube blokumu kırdım ben. O kadar özlemişim ki ya metriklere, istatistiklere, hiçbir şeye kulak asmadan dümdüz üretmenin keyfi için üretmeyi. Dilerim bu anlattıklarım size kötü hissettirmemiştir hiç. Ya bu en son isteyeceğim şey olur. Bu hikayeyi kendimden çıkarmak istememin sebebi bazen yaptığımız işlerin nerelere dokunduğundan, hangi yollara ne şekilde kıvrım verdiğinden bir haber oluyoruz ve etki büyüklüğümüzün farkına varamıyoruz. O yüzden benim için 30 yaşımın dönüm noktasında sizin olduğunuzu bilmenizi istedim. Kötü hissettirdiysem de lütfen, lütfen üzerine konuşalım. Sizi çok seviyorum ve yaklaşık 7-8 tane ünlem işareti. Bu mesajları gönderdikten sonra Rayka'dan da Cansu'dan da inanılmaz tatlı, inanılmaz şefkatli ve destekleyici mesajlar ve ses kayıtları aldım. Yani insanın hakikaten kendisini en çıplak haliyle ortaya koyup karşılık olarak böyle binlerce kilometre öteden şefkatle ve müthiş bir destekleyicilikle sarılıp sarmalanması çok naif bir şey. O yüzden iyi ki varlar. Onların varlığı ve kendilerine özgürlükleriyle ürettikleri işler eminim sadece bana değil binlerce kişiye de iyi geliyor. Ve bunları söylerken şu anda şunu fark ettim. Ya bilmiyorum siz de fark ettiniz mi ama genelde özellikle sosyal medyada birebir aynı olmasa da çok benzer işler yaptığımız ve beğendiğimiz kişileri yeterince ulu orta övmüyoruz bence. Ya bilemiyorum bunun sebebi acaba işte merdivende ancak belli sayıda basamak var ve yani ancak belli sayıda kişi o basamaklarda durabilir, sıralanabilir ve ben bir başkasını översem benim basamağımı o alabilir gibi hissediyor olmak mı? Yani gerçekten bilemiyorum açıkçası ama her ne olursa olsun bu böyle çok bunaltıcı bir varoluş hali bana kalırsa. O yüzden öncelikle o hayali merdivenin canı cehenneme demek istiyorum izninizle. Ve Bu arada yine bunları söylerken konuyla ilgili başka bir şey daha geldi aklıma. Yarın sabah izin verirse Cansu bu kısmı çıkarmayacağım bölümden. Şu an yazıp izin isteyemiyorum Türkiye'de gece saat 2:30 olduğu için. Ama o gün o muhabbetin devamında şöyle bir şey anlatmıştı Cansu. Direkt ses kaydını koyacağım buraya. İzin verirse kalır bölümde.
10 kilometre koştum İstanbul Yarım Maratonu'nda. Ve kafamdaki bitirdiğimdeki tek şey... Abi neden ben şu an 10K koşmamla mutlu olamıyorum? Yani niye hep triatlon bilmem nesi olmak istiyorum veya onu yapabilmek? Yani hep bu insanların hikayelerini görüyoruz. Instagram 2 gün sadece koşu içeriğine baktığım zaman 3. günden itibaren benim reel algoritmam sadece koşu oldu. Ve koşucular 42 kilometrenin altında koşmuyorlar abi. Reel algoritmamdaki koşucular. Ve bu beni o kadar yani moralimi bozuyor ki. Yani hep böyle bir şeyde iyi olma hırsı. Yani abi tamam bunda da olmayı ver. Bunda da 10 kilometreyi güzel koşan bir insan ol. 10 kilometre güzel koşmasam da bu sefer pace'ime takılıyorum. Diyorum 7 pace çok easy ya.
Neden ben şu an 10K koşmamla mutlu olamıyorum dedi ya. Gerçekten kalbime bir hançer sapladı o anda ve şöyle dedim ona. Yani Cansu benim için de Rayka ve sen mesela podcast özelinde öyle dev beklentiler falan olmadan triatlon deneyip ilk denemelerinde madalya alan bir ikili gibiydin sanırım. Sonra senin bu cümlen üzerine şunu düşündüm dedim. Yani gerçekten benim başarı tanımım neden o ilk 3'e, ilk 5'e, ilk 10'a girmek ya da madalya almak falan olmak zorunda ya? Yani bu hedefe gerçekten ihtiyacım var mı? Bunu kendime hedef gibi gören yanım nereden çıkıyor? Her şeyde de en iyi olmayı ver. Yani bunda da 10 kilometreyi güzel koşan bir insan ol. Muazzam bir cümle gerçekten. Ve ben bu bölümle birlikte içerik üretme ya da bilimsel hikaye anlatıcılığı artık adına ne dersek diyelim. Bu yolculuğumda hakikaten artık reddediyorum ya. O kasvetli apartmanın içindeki upuzun gri merdivenin hangi basamağında olduğumu ölçüp biçmeyi artık reddediyorum. Yaptığım işin değerini böyle sayısal metriklerle, sıralamalarla değil, içimdeki tatmin olmuşluk hissiyle ya da hayalimdeki fikirleri mükemmel yapmakla değil, sadece fikirde bırakmayıp hayata geçirebilmiş olmakla ölçmek istiyorum o başarı hissini. O gri merdivende beklemeyi değil, dışarı çıkıp öğle yemeğimi ormanda kuş sesleri eşliğinde falan yemek istiyorum. Ki yaptım da bunu. YouTube'daki son videomu izleyenler bilir. Her neyse, hikayenin bu kısmını daha fazla uzatmayacağım artık. Çünkü bu bölümde üzerine konuşmak istediğim başka şeyler de var. Kahvelerinizi tazelemek isteyebilirsiniz o yüzden bu noktada. Şimdi biraz önce okuduğum mesajlarda anlattığım gibi Julia Cameron'ın daha önce de farklı platformlarda çok kez bahsettiğim Sanatçının Yolu isimli kitabına başladım ben sıfırdan tekrar ve bu 12 hafta sürecek süreci olduğu kadarıyla dokümanlıyorum YouTube'da hafta hafta. Kendi fikirlerimle de birleştirerek tabii ki. Kitapta her haftanın teması farklı ve 9-10 tane de böyle farklı etkinlik veya görev oluyor her hafta. Ama tabii ki bunların hepsini yapmamızı beklemiyor yazar. İçlerinden birkaç tanesini seçip o hafta içinde yapmamızı tavsiye ediyor sadece. Şu an 3. haftadayım ben ve geçtiğimiz 2 haftayı YouTube'da dokümanladım. Fakat bu hafta video yerine bu podcast bölümünü yapıyorum. Haftanın temasıyla çok daha uyumlu olduğunu düşündüğüm için. Çünkü kitapta 3. hafta böyle çat diye yüzünüze çarpacak bir konuyla açılış yapıyor. Öfke. Hani Rayka ve Cansu'ya gönderdiğim o mesajlarda içimi cız ettiren bir his yakaladığımdan bahsetmiştim. İşte onun tam olarak ne olduğunu kitaptaki bu bölümü okuyunca anladım ben. İçimi cız ettiren o şey öfke. Bir başkasına değil, kendi yapamamış, harekete geçememiş, geçse bile gereğinden fazla efor sarf ettiği için kendini tüketmiş yanıma duyduğum öfke. Sırf her seferinde kendisinden ulaşılamayacak hayali bir ideali yani mükemmeli beklediği için. Kitapta bu bölümden altını çizdiğim bazı cümleleri okumak istiyorum şimdi. Şöyle diyor Julia Cameron. Öfke bir haritadır aslında. Sınırlarımızın ne olduğunu ve nereye gitmek istediğimizi gösterir. Öfke aksiyon aldırmayı ister. Bizim dostumuzdur öfke. Belki çok yumuşak, çok nazik bir dost değil ama sadık bir dosttur. Kendimize hangi noktalarda ihanet ettiğimizi çarpar yüzümüze. İşte bu nedenle hissettiğimiz öfke aksiyona geçmek için bir davettir aslında. Bu bana şunu hatırlattı aynı zamanda. Geçenlerde sevgili Beste ve Tolga'nın Benden Bahset isimli podcastine konuk oldum. İşte farklı sektörlerden içerik üreticileriyle sohbet ettikleri bir podcast bu. Ve çok sık olmasa da elbette bu işin bir parçası olarak ara sıra aldığım kötü yorumlarla ilgili ne düşündüğümü de sormuşlardı bana bir noktada. Orada verdiğim cevabın bir parçasını eklemek istiyorum buraya. Çünkü yani o gün o bölümü kaydettiğimizde kitabın bu chapter'ını okumamıştım henüz ve okuduktan sonra
aslında üzerine kafa yorduktan sonra bu iki farklı parça kafamda o kadar güzel bütünleşti ki. Kendimi tekrar dinlemekte çok zorlanıyorum ama bu kısmı tamamen editsiz bir şekilde koyacağım. O anki beyin fırtınası sürecime tanık olabilmeniz için.
Biraz üzülüyorum açıkçası ama yani kendim için değil kesinlikle. Bu yorumu yazan kişi için aslında biraz üzülüyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Kendisi büyük ihtimalle içten içe hani yapmak istediği şeyleri yapmak için harekete geçemediği için, bir adım atamadığı için ya da bir şey için onu durduran bir şey var ve o yüzden içinde biriken o enerjiyi başkalarına belki saldırarak, onları aşağıya çekmeye çalışarak, yani bu yönde bir şeye yatırmayı tercih ediyor. Yani tercih etmek de değil de buna yöneliyor diyeyim. Öyle hayal ediyorum. Kafamda öyle canlanıyor en azından. Ve şeyi düşünüyorum, yani aslında büyük ihtimalle orada içeride duran bir potansiyel var. Ama o potansiyel yanlış bir tarafa kanalize oluyor. Yani belki o insan da hani içine dönüp bir bakabilse, işte ben bu hayatta ne üretmek, ne yapmak, ne şekilde hem kendime hem başkalarına faydalı olmak istiyorum ve bunun için canla başla çalışmaya çalışsa zaten yani enerjisini başka bir yöne aktarmak istemeyecektir diye düşünüyorum. O yüzden hani orada böyle bir nasıl diyeyim işlenememiş bir potansiyel olduğunu görmek üzüyor diyebilirim.
Ve şunu eklemek istiyorum burada. Benim terapide öğrendiğim en kilit noktalardan biri duyguyu hissediyor olmak hiçbir zaman problem değil. O duyguyla ne yapmayı seçtiğimiz, nasıl biri olmak istediğimizi belirleyen şey. Yani içimdeki belki o rahatsız edici kendime öfke duygusundan kurtulabilmek için onu kendi yolunda yürümeye çalışan, bir şeyler yapmaya çalışan bir başkasına püskürtmeyi seçebilirim. Veya bunu hayatta gitmek istediğim yönü, kendi içten içe yapmak istediğim şeyleri aslında bana işaret etmeye çalışan bir pusula gibi görüp o doğrultuda harekete geçmeyi, yükselmiş enerjimi buna kanalize etmeyi seçebilirim. Yani aynı uyarını biri yapıcı, biri yıkıcı, iki farklı yorumlama şekli var. Seçimse her zaman bana ait. Bu arada bu noktaya kadar epey kişisel deneyim ve anekdotlar üzerinden gittik. Ama bu işin biliminden de bahsetmek istiyorum ben biraz. Çünkü yani biliyorsunuz ki benim işim sadece hikaye anlatmak değil, onu aynı zamanda bilimsel verilerle bağlamak. Yani farklı renkteki dokudaki ipliklerle bir nakış yapar gibi. Neyse şimdi ben lisansta psikoloji okurken bölümdeki çok sevdiğim bir doktora öğrencisinin bilişsel psikoloji alanında yaptığı bir araştırmada research assistant olarak çalışıyordum. Bu podcast'i dinliyor mudur bilmiyorum ama o süreçte kendisinden öğrendiğim birçok şey vardı. Fakat özellikle bir tanesi bugüne dek hiç aklımdan çıkmadı benim. Şöyle demişti: bilimsel araştırmalar bize gösteriyor ki korku, kaygı veya üzüntü duyguları kaçınma motivasyonuyla ilintiliyken öfke yaklaşma motivasyonuyla ilişkili bir duygu. Yani algıladığımız bir tehdit karşısında üzüntü ve korku bizi kaçmaya, o tehditten uzaklaşmaya iterken öfke tam tersi bizi harekete geçiren, aksiyon aldıran, mücadele ettiren bir duygu aslında. Hatta tam da bu noktada 2023 yılında fırından taze çıkmış bir makaleden de bahsetmek istiyorum size. Şimdi 5 farklı çalışmada 1000 küsür katılımcıyı öfke, neşe, üzüntü, arzu gibi duygular veya nötr duygu durumu uyandıracak çeşitli uyaranlara maruz bırakmış araştırmacılar ve hemen arkasından verilen zorlu görevler karşısında hedeflerine ulaşabilme performanslarını analiz etmişler. Sonuçlar göstermiş ki öfke duygusu bu çalışmaların tamamında hedefe ulaşma performansını arttıran bir duygu olmuş. Neşe ve arzu da bazı durumlarda bu performansı arttırmış fakat öfke kadar belirgin bir şekilde değil. Texas Üniversitesi'nde Beyin Bilimleri Departmanı'nda görev yapan makalenin yazarlarından Profesör Heather Lynch de verdiği bir röportajda şöyle demiş: her duygu aslında bir ihtiyacı belirtir. Örneğin hissettiğimiz üzüntü duygusu belki destek alma ihtiyacımızı işaret edebilirken, öfke karşılaştığımız bir engel, bir zorluk karşısında aksiyona geçmemiz gerektiğini gösteriyor olabilir bize. Dolayısıyla öfke üzerine bütün bu konuştuklarımızı özetlersek bence şöyle diyebiliriz: öfken senin süper gücündür, onu yapıcı kullandığın takdirde. Peki nasıl yapıcı kullanabilirim bu öfkeyi? Yani nasıl şefkatli bir aksiyon planı kurgulayabilirim buradan yola çıkarak? Bu soruyu cevaplayabilmek için size önce kendi hikayemin devamını, ardından da buradan hareketle psikoloji literatüründen iki farklı kavramı daha anlatmam gerekiyor. Şimdi biraz önce Sanatçının Yolu kitabını hafta hafta takip ettiğimden bahsetmiştim. İlk haftanın en önemli görevi bütün programın üzerine kurulu olduğu morning pages, yani sabah sayfaları yazmaya başlamak bilinç akışı yazım tekniğiyle.
Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız eğer YouTube'da 2 hafta önce paylaştığım videoda gayet detaylı bir şekilde anlattım ve en sık sorulan 5 soruyu da cevapladım. Açıklama kutusuna bırakırım linkini, oradan izleyebilirsiniz merak ederseniz. Neyse, şimdi sabah sayfaları defterimi açıp ilk gün ilk satıra yazdığım 2 cümleyi okuyacağım size. Tarih atarak başlıyorum ben her sayfanın tepesine. O gün de tarih 22.04.2024. Şimdi bunu yazdıktan sonra bir yarım saniye kadar duraksadığımı hatırlıyorum. Sonra şunu yazmışım. 22.04.2024. Wow. Ne kadar tuhaf bir tarih. Sadece 2, 0 ve 4 rakamlarından oluşuyor. Bunları yazdıktan sonra hayatımda daha önce hiç yapmadığım ve yapanlara da muhtemelen içten içe göz devireceğim bir şey yaptım. Telefonumu alıp internet tarayıcısını açtım ve 2, 0, 4 spiritual meaning, yani spiritüel anlamı gibi bir şey yazdım. Bu noktada öncelikle neden bunu yapanlara içten içe göz devirirdim diyorum. Çünkü biliyorum ki sinir bilimde apofeni denilen bir kavram var. Bu insan beyninin günlük hayatta rastgele var olan ve birbirleriyle aslında ilişkileri olmayan farklı veriler arasında bir bağ, yani örüntü kurma eğilimini anlatıyor bize. Bunu mutlaka hepimiz o ya da bu şekilde deneyimlemişizdir. Mesela işte kafamızı kaldırıp bulutlara baktığımızda şeklini bir dinozora benzetmiş veya tam şarj aletimizi takacakken prizin şaşkın bir insan suratını andırdığını fark etmiş olabiliriz. Ya da biraz önce benim verdiğim örnekte olduğu gibi yan yana gelişi güzel sıralanan rakamlar arasında anlamsal bir ilişki aramış olabiliriz. Şimdi beynimizin bu örüntü arama eğiliminin sebebi tam olarak bilinmiyor. Fakat bilim yazarı Michael Shermer, The Believing Brain isimli kitabında, Türkçe'ye de İnanan Beyin ismiyle çevrilmiş merak edenler için bu arada, bu kitabında şöyle bir hipotez ortaya atıyor. İlk insanlar işte savanada hayatta kalmaya çalışırken, atıyorum çimlerde bir hışırtı duyduklarında önlerinde 2 seçenek beliriyordu diyor. Bu sesi yırtıcı bir hayvanla veya bir düşmanla ilişkilendirerek ona göre tepki verme veya bunun hiçbir şey olmadığını varsay. Tabi haliyle o sesi bir tehlikeyle eşleştirebilen, yani arada bir örüntü kurabilen insanlar hayatta kalabildikleri ve çoğalabildikleri için, yani biz de onların torunlarının torunlarının torunları olduğumuz için böylesi bir evrimsel çıktı gerçekleşmiş olabilir beyinde diyor. Ben tabi o anda aklımdan ışık hızıyla bütün bunlar geçerken bir yandan da merakım ağır bastığı için telefonumda arama ekranında karşıma çıkan sonuçları okumaya başladım. Bir sürü farklı yorum çıktı karşıma. Bazısını diyordu ki işte hedeflerine ulaşabilmek için içindeki gücü fark etmen gerektiğine dair koruyucu meleklerinden bir mesaj bu sana. Bir başkasında diyordu ki hayatın son zamanlarda kaotikleştiyse huzurun gelmekte olduğuna dair bir ileti bu. Bir diğerinde diyordu ki işte hayatında yepyeni bir döneme gireceksin yakında, yeni başlangıçlar yapacaksın. Yani sözün özü, spiritüel komünitede pek aralarında bir konsensüse ulaşabilmiş gibi gözükmüyordu bu konuda. Neyse, sonra ekranı kapattım. Tekrar önümdeki o defter sayfasına döndüm ve şunları yazdım. Bunlara böyle körlemesine inanmak değil de şu an bilinçli bir şekilde karar vererek şuna inanmayı seçersem ne olur mesela? Kendime koyduğum bir hedefi kendime koyduğum zaman aralığında tamamlayabilirim. Çünkü benim bu zamana kadar uzun içerik olarak tanımladığımız YouTube videosu veya podcast gibi içerikleri üretme yolculuğumda en büyük köstekçim, kendime atıyorum bir hafta veya 2 haftalık bir zaman aralığı koyduysam baştan sona, yani araştırmasıyla, skriptiyle, çekimiyle, montajıyla o işi bitirip teslim etmek için, işte şunu da ekleyeyim, aman bu da eksik kalmasın, şuraya şöyle bir animasyon hayal ettim, onu nasıl yapabileceğimi öğreneyim sıfırdan, buraya böyle bir çizim yapayım falan derken o işin büyüyüp büyüyüp büyüyüp bir ayı, hatta daha uzun süreleri bulması hayal ettiğim o mükemmele yakın sonuca ulaşabilmek için, bölümün en başında da anlattığım gibi. Ve bu yüzden zaten sürdürülebilir bir şekilde ilerleyemedim 5 yıl önce içerik üretmeye başlamış olmama rağmen. O yüzden okey dedim. Ben bugün bu sayfada bunu yapabileceğime inanmayı seçiyorum. Ve bu inanmayı seçiyorum kalıbı çok kilit bir rol oynuyor burada. Neden? Bunu anlayabilmemiz için öncelikle sizi sosyal psikoloji literatüründen, belki de hayatınızı değiştirebilecek güçte bir kavramla tanıştırmam gerekiyor. Kendini gerçekleştiren kehanet. Kendini gerçekleştiren kehanet en kısa tanımıyla bir olaya dair inanç veya beklentilerimizin davranışlarımızı bu inancımız yönünde şekillendirmesinden dolayı o olayın
gerçekten de gerçekleşmesine sebep olmak anlamına geliyor. Bu konuda yapılmış binlerce enteresan çalışma var literatürde. Mesela şöyle bir örneğe bakalım. Yaklaşık 5000 katılımcıyla gerçekleştirilen bir çalışmada tüm katılımcıların yürüme hızlarını ölçmüşler bu çalışmada. Bir de katılımcılara doldurttukları anketlerde araya sıkıştırılmış bir şekilde yaşlanmaya dair inançlarını. Ardından tam 2 yıl sonra aynı katılımcıları tekrar çağırıp yeniden yürüme hızlarını ölçmüşler ve sonuçlar ne göstermiş biliyor musunuz? Çalışmaya katılan bireylerin yaşlanma hakkında olumsuz inançları varsa eğer 2 yıl sonra tekrar ölçüldüklerinde belirgin bir şekilde daha yavaş yürüdüklerini yaşlanmaya dair olumlu inançlara sahip olan aynı yaştaki kişilere kıyasla. Araştırmacılar tabii şöyle yorumluyor bu sonuçları. Yaşlanmaya ilişkin olumsuz inançlara sahip olma hali muhtemelen fiziksel ve sosyal aktivitelerinde yavaş yavaş bir düşüşe yol açtı bu kişilerde ve bu da uzun vadede bedenlerini hareket ettirme becerilerini olumsuz yönde etkiledi. Yani inançlar davranışlara, davranışlar alışkanlıklara, alışkanlıklar da sonuçlara dönüş. Ya tabii daha pek çok çalışma var. Çok daha fazla detaylandırabilir, enteresan çalışma dizaynlarını ve sonuçlarını inceleyebiliriz ama bu başlı başına ayrı bir bölümü hak eder o durumda. Biz ana fikri anladık ve cebimize koyduk diye düşünüyorum. Yani zihnimizde en çok hangi düşüncelerin yer etmesine izin veriyorsak onlara inanmaya başlıyor ve neye inanıyorsak da davranışlarımızla onu gerçek kılıyoruz. Şimdi bu cepte. Bu noktada anlattıklarımla oldukça bağlantılı olduğunu düşündüğüm bir şey daha eklemek istiyorum. Yine çok sevdiğim ve kendini ortaya koyuş şekliyle bana çok ilham olan, hatta belki de bu 30. yaşımın benim için dönüm noktasını temsil eden bu hikayemin tamamını burada böylesi bir açıklıkla anlatabiliyor olmam için dahi kendi hikayeleriyle bana güç vermiş olan bir başka podcaster. Eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Deniz Dülgeroğlu. Geçen gün dinlediğim konuk olduğu bir podcast'te şuna benzer bir şey söylemişti ve çok hoşuma gitmişti benim. Zihnimin bir köşesine not almıştım. Diyet yapıyoruz ya mesela demişti. Hani belki işte son zamanlarda bedenim biraz yağlandı. Artık biraz yağlı gıdaları azaltacağım. Daha çok meyve sebze dahil edeceğim diyetime diyoruz. Neden düşüncelerimize de bu çeşit bir diyet yapmıyoruz diye düşünüyorum demişti. Çok hoşuma gitti bu tanım. Ve ben de şöyle düşündüm sonrasında. Yani şu düşünceyi düşünmeyeceğim artık. Kendime yasaklıyorum gibi bir şey söylemek tabii ki çok zor. Zaten buna da kutup ayısı etkisi deniyor psikolojide. Of ya. Ya her şeyi bilimsel bir terimlere, bulgulara bağlamadan gerçekten rahat edemiyor beynim. Ama madem bahsettim, ne olduğunu da artık hızlı bir şekilde açıklamak görevim. Şimdi Dostoyevski'nin Yaz İzlenimleri Üzerine Kış Notları isimli bir kitabından geliyor bu terim. Ve şöyle diyor kitapta, kendinizi bir kutup ayısını düşünmemeye zorladığınızda lanet şeyin her dakika aklınıza geldiğini göreceksiniz. Dostoyevski'nin bu tespitinin üzerine aradan yaklaşık 150 yıl geçiyor ve günün birinde bir psikoloji doktoru öğrencisi Dostoyevski'nin bu hipotezini test etmeye karar veriyor. Ve çalışmasının sonucunda da şunu buluyor. Sonrasında da bu isimle literatüre geçecek olan kutup ayısı düşüncesini bastırmaya çalışmış olan katılımcıların çalışmanın ikinci etabında bu zorunluluk ortadan kaldırıldığında ve bir kutup ayısı düşünmeleri istendiğinde en başından beri kutup ayısı düşünmeleri istenmiş katılımcılara kıyasla daha fazla kutup ayısı düşündüklerini... Bu cümleyi ben de tek seferde anlayamadım. Çok haklısınız. Ama özeti şu. Bir düşünceyi ne kadar bastırmaya çalışırsanız o düşünce eskisinden daha güçlü bir şekilde yüzeye çıkacaktır. Peki o zaman ben ne yapabilirim? Diyetimdeki yağlı yiyecekleri azaltmalıyım kısmına odaklanmak yerine bana iyi gelen meyve sebze miktarını arttırmaya odaklanabilirim mesela. Çünkü daha çok meyve sebze tükettikçe muhtemelen eskisi kadar sık uzanmak istemeyeceğim artık yağlı abur cuburlara. Ya tabii bu benim alanım değil şimdi. Diyetisyenler kızmasın lütfen. Bir analoji kurduk sadece burada. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Söylediysem de affola. Açıklama kutusunda düzeltirim mutlaka. Neyse biraz uzattım ben yine. Buraya kadar dinlediyseniz muazzamsınız. Hemen hikayeye kaldığımız yerden devam edelim. Son olarak sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir o meşhur neler mümkün sorusuna. Şöyle deniliyor genelde benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Bir şeyin olmasını istiyorsun diyelim. Onu sesli bir şekilde söyle ve bunun olması için neler mümkün diye sor ve bırak evrene. O sana cevabını verecek deniliyor. Şimdi ben bu soruyu çok seviyorum ama ufak bir twistle. Soruyu evrene sormak yerine kendime sorarak. Yani yine kendi hikayem üzerinden devam edecek olursam bir hafta içinde bir video çekip kurgusunu yapıp paylaşmaksa eğer benim hedefim. Kendime şunu sordum o gün sabah sayfalarını yazarken. Bunu yapabilmem için neler mümkün? Ya da bir başka deyişle
ben bunu nasıl mümkün kılarım? Tabii şimdi önceki video çekim ve montaj süreçlerimden edindiğim bir takım veriler mevcut zihnimde. Yani benim için en çok zaman alan şeyin bir, araştırma ve script yazma süreci, iki, animasyonlu görseller, tekstler ve çizimler olduğunu biliyorum. O yüzden dedim ki mesela kendime, YouTube'da hazırlayacağım bu Sanatçının Yolu serisi süresince haftada bir video paylaşmayı hedefliyorsam eğer, animasyon ve çizim yapmayacağız Ececiğim. Ya bunları çıkaracağız bir kere. Tek bir konsept belirleyeceğiz ses dizaynı ve geçişler için. Mümkün olduğunca da ona sadık kalacağız. Her videoda Amerika'yı yeniden keşfetmemize ya da out of the box işler yapmamıza gerek yok. Özellikle de bu seride. Çünkü hedefim benim zaten bunu ham bir şekilde dökümanlamak. İki şeyi aynı anda yapamam zaten. Yani hem bu süreci doğal bir şekilde yaşayıp hem de bir belgesel, bir film kalitesinde dökümanlayamam. Yani en azından şu anki beceri seviyemle. İkisinden birini seçmem gerekiyor. Ve ben İyi gözükmeyi değil, kendime iyi gelmeyi seçiyorum. Sesim titredi. O yüzden burada tek mottomuz olduğu kadar. Ve işte Rayka ve Cansu'ya gönderdiğim o mesajlarda söylediğim gibi olduğu kadar mottosuyla yola çıkınca insan gerçekten de olduruyormuş bir şekilde. Peki ne şekilde? Bence cevabımızı bu bölümde bütün bu konuştuklarımızı özetleyerek şu şekilde verebiliriz. Mesele evrenden mesaj almak değil, kendime verdiğim mesajları akıllıca seçmek. Çünkü ben nasıl yazmayı seçersem hikayem öyle şekilleniyor. Dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Bunları yaşayıp, anlamlandırıp, kendimi tüketmeden kurgulayabildiğim ve aktarabildiğim için kendime teşekkür ederim. Ve son olarak da bütün bu zorlu deneyimlerin içindeki pırıltıları yakalayabilme ve sonrasında da kendime bir yol haritası çizebilme becerisini bana vermiş olan terapiye, evimin rahatlığında ve kendi ana dilimde ulaşabilmemi sağladığı için hayvele teşekkür ederim. Eğer siz de sizi zorlayan duygularınızın altındaki anlamı, ihtiyaçlarınızı ve kendinizi daha yakından tanımak, kendi hikayenizin yazarı olmayı öğrenmek istiyorsanız Hayvel aracılığıyla kendi online terapi yolculuğunuza başlamak için süper bir işaret olabilir bu. Nasıl işliyor Ece bu online terapi sistemi Hayvel'de derseniz, Hayvel'e kaydolurken cevapladığınız sorular doğrultusunda size ve ihtiyaçlarınıza en uygun uzman psikoloğu seçip 15 dakikalık ücretsiz bir ön görüşme yapabiliyorsunuz öncelikle. Bu ön görüşmede terapistinizle elektriğinizin uyuştuğunu hissederseniz de hemen paketinizi satın alıp seanslara başlayabilirsiniz. Biliyorsunuz. Bunun için bölümün açıklama kutusuna koyacağım linke tıklayarak ve 10 yapa yapa kodunu kullanarak %10 indirimden faydalanabilir ve dünyanın neresinde olursanız olun kendi terapi yolculuğunuza hemen bugün başlayabilirsiniz diyorum ve bu bölümü kapatıyorum artık. Benim için bu hikayeyi paylaşmak değil ama paylaşmaya karar verme süreci biraz zorluydu ama içimden bir ses buna değeceğini söyledi hep. Çünkü ne zaman bazı zorlayıcı duyguları ya da deneyimleri sadece ben yaşıyormuşum gibi hissetsem, birileriyle paylaşma cesaretini gösterdiğimde ortak insanlık deneyimine ait olduğunu, herkese ait olduğunu görüyorum tüm duygularında, deneyimlerinde, her seferinde. O yüzden bu bölümü hazırladığım için kendimle gurur duyuyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.